Herkese selam. Tarih vesaire podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta söylemiştim, çok güzel bir süreçteyim. Kahve dükkanı açıyorum. Ara ara sizlerle de bu süreci paylaşmak istiyorum böyle yayınların başında. Güzel bir süreçteyim, çok heyecanlıyım. Süreç gayet güzel ilerliyor. Şu an herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak ben arkadaşlarımla paylaşıyorum bu süreci ve arkadaşlarım bana sürekli bir tweet gönderiyorlar. Aslında meşhur bir tweet bu. Şöyle diyor tweette: maaşlı işini bırakıp butik bir kafe açmak isteyen başka gerizekalılar varsa bizimkini devrediyoruz diye bir tweet mutlaka görmüşsünüzdür zaten, bunu karşınıza çıkmıştır. İnşallah sonumuz bu tweet gibi olmaz. Buradan evrene olumlu mesajlar gönderiyorum ve hemen sizi bekletmeden konuya giriyorum. Bugünkü konumuz Osmanlı'nın en kudretli sultanlarından, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Osmanlı mülkünün yegane sahibi 4. Murat. Milli Eğitim Müfredatı'nda kendisine çok yer verilmemesinden dolayı ben gençlerimizin Sultan Murat'ı tam anlayamadığını ve gençlerimizin bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Okulda öğrencilerime Sultan Murat'tan ayrıntılı bahsetmeye çalışırım. Hatta gençlerin bu konuda ilgisini çekmek için Muhteşem Yüzyıl Közhem dizisi aslında biçilmiş bir kaftan. Öğrenciler bu görsel materyal sayesinde direkt o döneme ışınlanıyorlar ve daha çok dikkatlerini çekiyor. Sultan Murat Osmanlı'nın 17. hükümdarı, tahta 11 yaşında çıkıyor. Hatta tahta çıktığında sünnet bile olmamış daha. Tahta bu kadar küçük yaşta çıkmasının sebebi o dönemki sultan olan amcası Mustafa'nın akıl sağlığının yerinde olmaması. Tahta çıktığı dönemde Osmanlı duraklama dönemine girmiş, müthiş bir otorite boşluğu var. Ekonomi bozuk. Tımar sistemi ve devşirme sistemi bozulmaya başlamış. Ve en önemlisi, abisi Genç Osman Yeniçeriler tarafından şehit edilmiş. O yıllardan bahsediyoruz. İşte böyle bir ortamda. Daha 11 yaşında tahta çıkıyor. Düşünün, 11 yaşında. Daha bir çocuk, oyun yaşında bu. Tabii oyun yaşında olduğu için ve devlet yönetme kabiliyeti olmadığı için devlet işleriyle onun yerine daha çok annesi olan meşhur Valide Sultan Kösem ilgileniyor. Bir gün size Kösem Sultan'ı da anlatmak isterim. Ancak Osmanlı sarayını bir kadın yönetince tabii bu halkta olumsuz tepkilere yol açacak. Yani bu şu demek değil: kadınlar yönetemez, kadınlardan yönetici olmaz demek değil. Kösem Sultan çok güçlü bir karakter, gerçek bir yönetici. Ama kendisini el olarak, yani yardımcı olarak seçtiği kemankeş Ali Paşa yüzünden biraz da bu dönemde tepki alıyor Kösem Sultan. Tabii İstanbul'da bu dönemde büyük bir otorite boşluğu var. Aynı zamanda Anadolu'da da bir başıbozukluk var, yine bir otorite boşluğu var. Yine bu dönemde Kösem Sultan tarafından Genç Osman'ın kan davası güdülüyor. Düşünün, Yeniçeriler hanedandan bir sultana kıyıyor. Yani bir köle kendi efendisini öldürüyor. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Osmanlı sultanları ve Yeniçeriler gelip bunu öldürüyorlar. Bunu katlediyorlar. Bu çok ciddi mesele. Bunlar kendi iç mesele olarak çok ciddi meseleler. Osmanlı bu dönemde daha çok kendi içindeki meseleleri halletmeye çalışıyor zaten. Avrupa tarafından sıkıştırılmıyor. Çünkü Avrupa'da karışık bu yıllarda. Kendi iç meseleleri var Avrupa'nın. Mezhep savaşları var bu dönemde Avrupa'da. İşte bu yüzden Avrupa'da çok fazla sıkıştırmıyor. Aslında bu bizim büyük bir şansımız. Eğer Avrupa böyle bir hengamenin içinde olmasaydı çok rahat bir şekilde Osmanlı Devleti'ni Doğu Avrupa'dan ve Balkanlardan uzaklaştırabilirdi. İşte böyle bir dönemde Sultan Murat'ın otoriteyi ele alması 20'li yaşlarını buluyor. Artık olgunlaşıyor, bürokrasiyi öğreniyor, güçleniyor. Kösem Sultan'ın vesayeti altında kalmak istemiyor ve bu Kösem Sultan'dan rahatsızlık duymaya başlıyor. Aslında yeni bir güç savaşı başlıyor Kösem Sultan ve Sultan Murat arasında. Peki bu güç savaşı sadece ikisi arasında mı? Hayır. Aynı zamanda Osmanlı paşaları arasında da güç savaşları var. Mesela Topal Recep Paşa ile Vezir-i Azam Hafız Ahmet Paşa arasında da bir güç savaşı var. Topal Recep Paşa Yeniçeri askerlerini 4. Murat'ın sadrazamı, vekili mutlakı, yani yardımcısı Hafız Ahmet Paşa'ya karşı kışkırtıyor. Askerler de sarayın kapısına dayanıyor. 4. Murat önce soğukkanlı davranıp onları oyalasa da askerlerin isteklerini kabul etmek zorunda kalıyor ve Hafız Ahmet Paşa'yı Yeniçerilere veriyor. Hafız Paşa'nın zorbalar tarafından katline şahit oluyor ve 4. Murat intikam yemin ediyor. Düşünün, kullarım dediğin askerler senin kapına gelerek senin yardımcını, yani senin elini alıp katlediyorlar. İşte böyle bir ortam o dönemde. Böyle bir ortamda 4. Murat tahta geçiyor. Böyle bir otorite boşluğu var. Koskoca cihan hükümdarıyım diyen kişi kulları karşısında çaresiz kalıyor. Kendisine sadrazam olarak Yeniçerilerin de desteklediği Topal Recep Paşa'yı seçiyor. Aslında bu büyük bir hata çünkü Topal Paşa'mız asla boş durmayacak ve gücünü daha da artırmak için bu sefer askerleri sultana karşı sürekli olarak kışkırtacak. Hatta birisinde askerler sarayın kapısına dayanıp şehzadeleri görmek isteyecekler. 4. Murat'ın kardeşlerini öldürmesinden şüphelendikleri, eğer şehzadeleri göstermezse saraya gireceklerini söyleyecek askerler. Bu resmen bir tehdit aslında. Postmodern darbe diyoruz biz günümüzde buna. Aslında darbe olmuyor ama asker iktidarı tehdit ediyor. Bu öyle bir şey. Zaten bu dönemde İstanbul bir serseri yatağına dönüşmüş. Günümüzde de çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Neyse biz konumuza dönelim. 4. Murat bu başı bozukluğa son vermek için en yakınından başlıyor. Yani vekili mutlak olan Topal Recep Paşa'dan başlıyor ve ilk olarak onu idam ediyor. İsteyenler sahnesini, bu idam sahnesini Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinden izleyebilirler. Meşhur gözüyle Topal Recep Paşa'nın kafasını parçalamıştır ve o idam sahnesinden günümüze iki tane deyim kalmıştır. Meşhur deyim. Birisi Gelberü, Topal Zorbabaşı. Bir diğerkisi de Abdest Al, Bire Kafir. Bu iki deyim günümüze kadar gelmiştir. Ünlü bir deyimdir bu tarihte. Bu dönemden sonra 4. Murat gücü eline alır. İstanbul'da ve Anadolu'da zorbalık yapan kim varsa, düzeni bozan kim varsa onlarla mücadele eder ve kısa zaman içinde bozulmuş olan devlet otoritesini geri sağlar. 1633'te İstanbul'da büyük bir yangın çıkar. Yangın telafisi imkansız zararlar verir. Pek çok yazma eser bu yangında telef olur. Dönemin en önemli sosyal mekanları kahvehanelerdi bu dönemde. Yangın sebebiyle kahvehanelerde dedikodular da çok yoğunlaşmıştı. 4. Murat içilen tütün mamulleri yani sigara nedeniyle İstanbul'a yeni bir yangına sebep olacakları gerekçesiyle kahvehaneleri kapattırıyor. Tabii tek sebep bu değil. Başka bir sebep de meyhane ve kahvehanelerin Yeniçeri ve isyancıların toplanma mekanı haline gelmesi. Bu dönemde tütün içilmesi yasaklanıyor. Bu meşhur bir yasaktır. Tütün içtiği için çok kişinin canını yakmıştır 4. Murat. Aynı zamanda alkolü de yasaklamıştır. Sadece İstanbul'da değil tüm Anadolu'da yasakları çok katı bir şekilde uygulamıştır. 4. Murat döneminde bir diğer yasak ise yatsı namazından sonra fenersiz dışarı çıkma yasağıdır. Bazen kendisi kıyafet değiştirerek yatsıdan sonra sokakları gezerdi. Bir gün 4. Murat fenersiz gezenlerle karşılaşınca onları cezalandırıp öldürtmüştür. Ayrıca 4. Murat tarihte Şeyhülislam boğdurtan ilk padişahtır. Ne demek Şeyhülislam? Şeyhülislam günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı'na denk düşse de o dönemde çok önemli bir kurum. Direkt olarak padişahı kararlarında etkileme gücü olan bir kurum. İslam dininin Osmanlı Devleti'nde uygulayıcısı demek. 4. Murat bir gün İznik'e geziye çıktığında İznik valisinin yolları yaptırmadığını tespit edince valiyi idam ettirir. Ancak Şeyhülislam bir medrese ulemasının idam edilmesinin rahatsızlık vereceğini söyler ve bu durumu bir şikayet anlamında Kösem Sultan'a mektup yazar. Şikayet eder 4. Murat'ı, annesine şikayet ediyor. Ancak 4. Murat bu durumu öğrenir ve Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi'yi Şeyhülislamlıktan azleder. Yani istifasını ister veya günümüzde affını ister diyelim. Ve Kıbrıs'a sürgüne gönderir. Fakat sürgün cezasının yetersiz kalacağını düşünüp henüz daha gemi Marmara Denizi'nden çıkmadan Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi'yi karaya çıkartıp boğdurtur ve tarihe Şeyhülislam boğdurtan ilk padişah Osmanlı padişahı olarak geçer. Döneminde iki büyük sefer yapılmıştır. Birisi Revan Seferi'dir, diğeri ise Bağdat Seferi'dir. Revan Seferi sırasında kendisinin İstanbul'da olmamasını fırsat bilerek annesi Kösem Sultan bir hamle yapmasın, tahta kardeşlerinden birisini çıkartmasın diye kardeşi Beyazıt ve Süleyman'ı boğdurtmuştur. Bir diğer seferi ise Bağdat Seferi'dir. Bağdat Seferi'ne çıkmadan önce de diğer kardeşi Kasım'ı boğdurtur. Bağdat şehrinin yakınlarına geldiklerinde otağını tam olarak İmam-ı Azam Hazretlerinin türbesinin karşısına kurdurur. İmam-ı Azam biliyorsunuz Hanefi mezhebinin temsilcisidir, kurucusudur. Şehri aldıktan sonra da İmam-ı Azam ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbelerini tamir ettirmiştir. Yine meşhur Kasr-ı Şirin anlaşması bu dönemde imzalanmıştır. Aslında Kasr-ı Şirin hala günümüzde geçerli olan bir anlaşmadır. Günümüzde Türkiye-İran sınırını belirler. 4. Murat Revan Seferi'ne çıkarken nükseden ve giderek etkisini artıran gut hastalığına yakalanıyor. Hastalık Bağdat Seferi dönüşünde şiddetini artırarak artık 4. Murat'ı yatağa düşürür. Şiddetli baş ağrısı, titreme geçiren 4. Murat önce sıtma hastalığına yakalandığını düşünür doktorlar 4. Murat'ın. Ardından da felç teşhisi koyarlar. Yapılan bütün tedavilere rağmen hastalığı giderek ilerler. 8 Şubat 1940 tarihinde kardeşi Kasım boğdurttuğu odada hayata gözlerini kapatmıştır. Hayatta sadece kardeşi İbrahim kalmıştır. Aslında 4. Murat doktorların kendisini iyileştirmemesine sebep olarak İbrahim'i görür ve onun da boğdurtturulma emrini verir. Ama Kösem Sultan bu emrin yerine getirilmesini engeller. Aslında Kösem Sultan bu engelden dolayı, böyle bir şeyi engellemesinden dolayı Osmanlı soyunu korumuştur. Aynı zamanda oğlunu da korumuştur, İbrahim oğlu. 4. Murat döneminde tarih, edebiyat, hat sanatı ve müzik alanında da dikkate değer bir dönem olmuştur. Bu dönem Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Nefi, Şeyhülislam Yahya Efendi, Koçi Bey gibi isimler edebiyat sahasında dönemin önde gelen kişilerinden sadece birkaçıdır. Yine şöyle bir şey var. Hiciv sanatçımız Nefi'yi de idam ettiren 4. Murat'tır. Topkapı Sarayı'nda Revan ve Bağdat fetihleri hatırasına Bağdat ve Revan köşklerini inşa ettirmiştir. Genel olarak biz 4. Murat dönemine baktığımızda tahta çıktığında çok karamsar bir tablo olsa da bu durumu çok kısa zamanda toparlamıştır, otoritesini eline almıştır. Eğer biraz daha yaşasaydı Osmanlı çok farklı bir konumlara gelebilirdi. 4. Murat bunu başarabilirdi ama hastalık onu bırakmamıştır. Ben yayını burada bitiriyorum. Beni Instagram ve Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Daha güçlü yarınlarda ve yepyeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum.